Ayrım 33, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 355. Gazeteci olarak gazete okurlarının ilgisini çekeceğine inandığım konularda masraftan kaçınmamaya alışmıştım. Ama artık her gün mali işlerle ilgili personelden gelen, ilginç olabilir ama çok masraflı olur uyarılarıyla karşılaşmaya başlamıştım. Aslında mali açıdan haklıydılar ama gazetecilik açısından onların koyduğu frenleri bütünüyle uygulamadığın sonucu da belliydi. Gazete o vakte kadar ulaştığı okurlarının ilgisini yavaş yavaş kaybederdi, satışı azalırdı, tiraj kaybederdi. Yani Dimyat'a pirince gideyim derken evdeki bulgurdan olmak gibi bir durum ortaya çıkardı. Gazete yönetiminde yapılması gerekli şey o iki eğilim arasında, yani tasarruf ihtiyacıyla gazetecilik mesleğinin ihtiyacı arasındaki dengeyi kurmaktı. O da biraz Frank'lerin parmak ucu hissi dediği bir sezgiyle oluşurdu. Ben kendi hesabıma öyle bir sezgi düzeyine çoktandır ulaştığımı düşünüyordum. Gazetenin mali işlerle uğraşan mensuplarının ise benim de aynı fikirde olmadıkları belliydi. Aramızda o yüzden sık sık anlaşmazlık çıkıyordu. Özetle güç bir işti öncüde o oldu bitti şeklinde üstüme gelen geçici gazete patronluğunu yürütmek. Kaldı ki sorunlar sadece mali konularda değildi. Bir de askeri yönetimin basına karşı tutumundan doğan sorunlar vardı. Kurucu meclis hazırlıkları devlet yönetiminin bir ölçüde de olsa liberalleşmesini hedefliyordu ve o konuda bazı olumlu gelişmeler görülüyordu. Ama o sürecin tümüyle devreye girmesi belli ki daha bir hayli vakit alacaktı. Basın özgürlüğünü sınırlayıcı belirli önlemler yürürlükte kalmaya devam ediyordu. Bu da beni hem Öncü Gazetesi'nin genel yayın müdürü ve geçici de olsa sahiplerinden biri olarak ilgilendiriyordu. Hem de Ankara'da gazetecilerin sorunlarıyla uğraşmakla görevli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak. Hükümette o sırada basınla meşgul olan bakan Muharrem İhsan Kızıloğlu'ydu. Bazen onun bizim gazeteden şikayetleri oluyordu. Gazetenin sahibi ve genel yayın yönetmeni olarak beni makamına çağırıyordu. Beni bana şikayet ediyordu. Bazen de Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak ben ondan randevu istiyordum. Bir başka gazeteye veya gazeteciye yapılan olumsuz bir muameleden ben şikayetçi oluyordum. Sendikal haklar. O arada tüm çalışan gazetecileri yakından ilgilendiren bir sorunumuz daha vardı. Daha önce anlatmıştım. Milli Birlik Komitesi'nin o konuda hazırlamaya başladığı tasarı son şeklini almak üzereydi. Sendika temsilcileriyle birlikte o konudaki çalışmaları izliyorduk. Basında çalışanların sosyal hakları sorunu, iş güvenceleri, emeklilik hakları, sendikal hakları, çalışma saatleri ve benzerleri. Ve seçim. Özetle kurucu meclisin kuruluşu için son çalışmaların başladığı günlerde benim önümdeki işler başımdan aşkındı. Ama tabii o seçimle uğraşmam da görevlerimin arasındaydı. Hatta kurucu meclis kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte o görevim öteki görevlerimin hepsinden daha öncelikli hale gelmişti. Çünkü belirttim, o seçim için ayrılan zaman çok kısaydı. Ayrıca tabii biz üçümüzün adaydığı bir yana bizim dışımızdaki temsilci seçimlerinde kimler aday olmalı, kimler seçilmeliydi. Bunu da kendi aramızda tartışıp fikrimizi belirtmek de hem hakkımızdı hem görevimizdi. Kanuna göre temsilciler meclisi üyesi olarak tüm Türkiye'den seçilecek basın temsilcisi sayısı 12 idi. 12'den 4'ü İstanbul'daki, 3'ü Ankara'daki, 2'si İzmir'deki gazetecilerin arasından o illerdeki gazeteciler kuruluşları tarafından seçilecekti. Geri kalan 3'ü de İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki illerde yayımlanan yerel gazete ve dergilerden belirlenecek delegelerin oluşturacağı bir kurul tarafından seçilecekti. Kurucu Meclis Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 13 Aralık gününden hemen sonra bizim Gazeteciler Cemiyeti'nin üyeleri arasında görüş alışverişleri başlamıştı. Yasaya göre Ankara'daki seçimde seçici kurul üyesi olarak oy kullanacak olanlar Ankara'daki gazeteci kuruluşlarının, kanundaki ifadeyle Ankara Basın Teşekküllerinin yönetim kurulu üyeleriydi. Ankara'da üyeleri gazetecilerden oluşan 3 kuruluş vardı. Kuruluş tarihleri sıralamasıyla biri Ankara Gazeteciler Cemiyeti'ydi, ikincisi Ankara Gazeteciler Sendikası'ydı. Üçüncüsü Türkiye'deki gazeteciler sendikalarını bir araya getirmek üzere kurulmuş olan Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu'ydu. Federasyonun kurucu üyeleri Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gazeteciler sendikalarıydı. Yönetim kurulu da 3 sendikanın seçtiği temsilcilerden oluşuyordu. Federasyonun merkezi Ankara'ydı. Kanundaki usule göre yargı kontrolü altındaki seçim için bu 3 kuruluşun yönetim kurulları kanunun yürürlüğe girişinden sonraki 15 gün içinde bir araya gelecekler ve yargı kontrolü altındaki o seçimi yapacaklardı. Kanunun yorumuyla ilgili herhangi bir tereddüt varsa bu ilgililerce ya da doğrudan doğruya ya da valilik yoluyla Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilecekti. Kurulun vereceği karar kesindi. Seçim öncesindeki bir tereddüt şu konuyla ilgili olarak çıktı. Ankara'da bir de Spor Yazarları Derneği vardı. Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimine onların da katılması gerekir miydi? Tartışmaya giren arkadaşlardan bir bölümü, onlar zaten gazeteciler cemiyeti ve sendikanın üyesi, seçime o yoldan katılıyorlar dediler. Bazıları da öyle de olsa kanunda onların da yeri ayrı, onlar da katılmalı dediler. Tartışmadan sonuç alınmayınca Yüksek Seçim Kurulu'na sorulsun denildi. Kanundaki usule göre vilayete başvurulup Ankara'daki seçime hangi kuruluşların yönetim kurulları katılacak diye soruldu. Cevap olarak gelen listede sadece ilk listede adları geçen 3 kuruluş vardı, spor yazarları yoktu. Seçim ona göre yapıldı. Gizli oy, açık sayım usulüyle oylar kullanıldı, sayıldı. Biz 3 aday seçimi kazandık. Adlarımız temsilciler meclisi üyeliğine seçildiler diye gazetelere geçti. İsmet İnönü, Aksal, Ecevit, Günaltay. O günlerde temsilciler meclisine öteki siyasi ve mesleki kuruluşlardan gelecek olan üyelerin de seçimi yapılıyordu. CHP ve CKMP'nin merkez kuruluşları da yapılan seçimlerde iki partinin genel başkanları başta olmak üzere ünlü isimlerinin bir kısmı parti temsilcisi olarak seçilmişlerdi. Bazıları illerinin temsilciliği için yapılan seçimleri kazanmışlardı. CHP'nin merkezden seçilen temsilcilerinin başında partinin genel başkanı İsmet İnönü ile genel sekreteri İsmail Rüştü Aksal vardı. CHP'nin 1950 öncesi iktidarının başbakanı ve muhalefetteki grup başkan vekili Şemsettin Günaltay ile daha sonraki grup başkan vekili Nüvit Yetkin de vardı. Onlarla birlikte partinin tanınmış isimlerinden daha başka politikacılar da CHP'nin 49 temsilcisi arasında yer almışlardı. Bülent Ecevit ve Cemil Sait Barlas onlar arasındaydı. Daha önce belirttim, Ankara'daki gazeteciler seçiminde onları cemiyet kontenjanından aday göstermek isteyenler vardı. Ama onlar da sonuçta partilerinden aday gösterilmeyi tercih etmişlerdi. Ecevit ve Barlas gibi meslekleri basınla ilgili olan bir isim daha vardı. CHP'nin ünlü karikatüristi ve basın suçu mahkumu Ratip Tahir Burak. CHP'nin araştırmacıları. Ayrıca 3 araştırmacı yazar da CHP'den temsilci seçilenler arasındaydı. Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal, Coşkun Kırca. Avcıoğlu Akis dergisinde Metin Toker'in hapiste olduğu sırada fiilen yöneticilik de yapmıştı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Soysal ve Kırca da siyasi dergilerde yazıları yayımlanan bilim adamları arasındaydı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Araştırma Bürosu'na katkıda bulunuyorlardı. Soysal ve Kırca da CHP'den temsilci seçilenler arasındaydı. Temsilciler arasında dikkati çeken isimlerden bir kısmı eski Hürriyet Partililerdi. Hürriyet Partisi malum 1960'tan önceki siyasi gelişmeler sırasında 1955'te Demokrat Parti'den ayrılan bir grup milletvekilinin kurduğu partiydi. 1957'den sonra kendini feshetmiş üyelerinin büyük çoğunluğu CHP'ye katılmıştı. Parti meclisince seçilen temsilciler meclisi üyeleri arasında başta Hürriyet Partisi'nin eski genel başkanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu olmak üzere o gruptan da isimler vardı. Turan Güneş, Feridun Ergin ve Mehmet Emin Paksüt onlar arasındaydı. Ayrıca Tercüman ve Yeni Gün gazetelerindeki patronum Cihat Baba'nın adı da CHP'den seçilen temsilcilerin gazeteci olanları arasında sayılabileceği gibi eski Hürriyet Partililer içinde de anılabilirdi. CHP'den temsilciler meclisine seçilenler içinde siyaset dışından gelen uzmanlar da vardı. Ankara Üniversitesi rektörlerinden tarihçi Profesör Enver Ziya Karal, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sait Naci Ergin, Hazine Genel Müdürü Ziya Müezzinoğlu onlardandı. Bölükbaşı ve CKMP'liler. Osman Bölükbaşı'nın başında bulunduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin temsilciler meclisi üyeliğine seçilenlerin ilk sıralarında Bölükbaşı ile birlikte partinin kıdemli politikacıları yer alıyordu. Ahmet Tahtakılıç, Sadık Aldoğan, Fuat Arna, Nurettin Ardaçoğlu, Ahmet Bilgiç, Ahmet Oğuz, Enver Kök, Ahmet Bilgin. Onlara 1. Meclis döneminin Dışişleri Bakanlarından Yusuf Kemal Tengirşenk, Hukuk Profesörü Abdülhak Kemal Yörük, Muhafazakar Gazete yazarı Kadir Can Kaflı, emekli diplomat Tevfik Kamil Koperler gibi deneyimli isimlerle birlikte genç politikacılar da eklenmişti. Seyfi Öztürk, Mehmet Altınsoy gibi hukukçular onlar arasındaydı. İllerin temsilcileri. Tabii bu anlattıklarımız Temsilciler Meclisi'nin CHP ve CKMP'nin kendi seçim kurulları tarafından doğrudan doğruya seçilen üyeleri. Bir de iki partiye mensup olup da o meclise illerden ve bugün sivil toplum örgütü dediğimiz derneklerden, meslek kuruluşlarından, odalardan seçilen üyeler vardı. Daha önce de belirttim, onların da büyük bir kısmının o iki partinin mensubu veya sempatizanı olması kaçınılmazdı. Yurdun çeşitli yerlerinden o seçimlerden gelen haberler de o tahmini doğruluyordu. Seçilen il temsilcilerinin çoğu CHP'liydi. Mesela Adana'dan seçilen iki il temsilcisinin ikisi de CHP'li politikacılardı. Biri CHP'nin eski genel sekreteri Kasım Gülek'ti. Öteki de partinin kıdemli isimlerinden Kemal Satır. Antalya İl Temsilcisi hukukçu Profesör Muammer Aksoy da CHP'liydi. Onlar gibi Erzurum İl Temsilcisi Cevat Dursunoğlu, İstanbul İl Temsilcisi İlhami Sancar, Kars İl Temsilcisi Sırrı Atalay, Van İl Temsilcisi Ferit Melen de öyle. İl temsilciler arasında az da olsa CKMP'liler de vardı, hiçbir partiye mensup olmayanlar da. Sinop'tan seçilen il temsilcisi CKMP'nin kıdemli yöneticilerinden Supi Batur'du. Bitlis'te de CKMP'den Cevdet Gebeloğlu seçilmişti. İkisi de Bölükbaşı'nın CKMP'sindendi. Ama bu il temsilciler arasındaki CHP'lilerin oranını azaltmamıştı. İl temsilcilerinin seçimindeki bu CHP ağırlığının siyaset dışı kuruluşlardaki seçimlerle dengelenmesi yolundaki beklentiler de bu tabloyu değiştirmemişti. Dernekler, birlikler ve diğer kuruluşlardan seçilenler arasında da CHP'liler veya CHP'ye yakın sayılanlar daha fazlaydı. Kurucu meclisin göreve başlamasıyla birlikte temsilciler meclisi üyeliğini kazanacak olan bakanlar kurulu üyeleri arasındaki denge ise değişikti. CHP'den yana değildi. Sayıları 20 olan bakanların çoğu bürokrasiden geliyordu. CHP'ye karşı mesafeliydiler. Eski DP'liler de var. Bir de devlet bakanı ile Milli Birlik Komitesi'nin kontenjanlarından atanacak olan toplam 28 kontenjan üyesi vardı. Onlar da belirlenince şu görüldü: o kontenjanda sonradan ayrılmış olsalar da Demokrat Parti iktidarının ilk kadrolarında yer almış olan eski demokratlara yer verilmesine özen gösterilmişti. Onlar da büyük kısmı DP'nin yönetimiyle anlaşamamış olanlardı ama eski DP politikacısı olarak tanınıyorlardı. Menderes'in ilk bakanlarından Fahri Belen, Doktor Nihat Reşat Belger, DP'nin eski milletvekillerinden Kemal Türkoğlu, İstanbul İl Başkanlarından Orhan Köprülü, dönemin sivil asker bürokratlarından Karayolları Genel Müdürü Orhan Mersinli, Necip San, Orgeneral Zekai Okan onlar arasındaydı. Temsilciler Meclisi'ne Cumhurbaşkanı ve Milli Birlik kontenjanlarından atananlar arasında Türk Edebiyatı'nın iki ünlü ismi de vardı. Biri 10. yıl marşını birlikte yazan iki şairimizden Behçet Kemal Çağlar'dı. Marşın öteki şairi Faruk Nafiz Çamlıbel'di. Yassı Ada mahkumlarındandı. 4,5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere Kayseri cezaevindeydi. Çağlar eski bir CHP'liydi. 1950'den önce partinin milletvekilliğini de yapmıştı. Ama 1949 yılında CHP'nin ilkelerinden saptığını öne sürerek gerek partisinden gerek milletvekilliğinden istifa etmişti. Kontenjandan atanan edebiyatçılardan biri de Cumhuriyet döneminin ünlü yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ydu. Onun CHP'ye bağlılığı devam ediyordu. Partinin Ulus gazetesinin baş yazarıydı. Bir süre sonra partisinden istifa edecekti ama o sırada baş yazarlığına devam ediyordu. Rum, Yahudi ve Ermeni temsilciler. Temsilciler Meclisi'ne Devlet Bakanı ve Milli Birlik kontenjanlarından gelen isimler arasında gayrimüslim vatandaşlarımızın yer aldığını da belirtelim. Bu Türkiye'nin siyasetinde uzun yıllardan beri süren bir gelenekti. 1950'den önce CHP'nin iktidar olduğu dönemlerde de 1950'den sonraki DP yönetiminde de siyasi partiler başta İstanbul listesi olmak üzere aday listelerinde az sayıda da olsa Yahudi, Ermeni, Rum vatandaşlarımıza yer vermişlerdi. Demokrat Parti'nin son dönemlerinde Rum vatandaşlarımızdan eğitimci Hristaki Ioannidis, tüccar Aleksandros Hacopoulos, Ermeni vatandaşlarımızdan Doktor Zakar Tarver, tüccar Mıgırdiç Şelefyan, Yahudi vatandaşlarımızdan sanayici İshak Altabev, tüccar Yusuf Salman İstanbul milletvekilleri arasındaydı. Temsilciler Meclisi seçimi sırasında o gelenek devam ettirilmişti. Devlet Başkanı ve Milli Birlik Komitesi kontenjanından meclis üyeliğine getirilenler arasında hukukçu Kaludi Laskari, Türkiye Musevi Hamam Başılığı Müşaviri Erol Dilek ile Esayan Lisesi Derneği Başkanı Hermine Agavni Kalustyan da vardı. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 364.